Ayrım 4. Aklı Kemal. Atatürk'ün Akıllı Projeleri 4. Cilt. Sinan Meydan. Sayfa 59. Türk havacıları, önceleri İstanbul'dan Anadolu'ya gizli yollarla uçak kaçırmayı denemişler. Büyük taarruz öncesinde sadece kırık dökük 3 uçakla harikalar yaratmışlar. Büyük taarruz öncesinde Fransa ve İtalya'dan alınan uçaklarla çok küçük de olsa bir hava gücüne sahip olmuşlar. Kırık dökük uçakların kanatlarını patates püresiyle kaplamışlar. Değişik uçakların parçalarını kullanarak toplama uçaklar yapmışlar. Fransa ve İtalya'dan alınan uçaklara Alman tüfekleri takmışlar. Rusya'dan ve İtalya'dan alınan uçak benzinini at ve eşek sırtında taşımışlar. Top mermilerinden uçak bombası yapmaya çalışmışlar. Türk havacıları işte bu şekilde oluşturdukları derme çatma bir hava gücüyle Kurtuluş Savaşı boyunca 15 Yunan uçağını sağlam ele geçirip 10 Yunan uçağını tahrip etmeyi başarmıştır. Buna karşın sadece 3 uçak kaybetmiştir. Şarman AGM sayfa 19. Bunun adı kırık kanatlar mucizesidir. Atatürk'ün havacılık ve uzay öngörüsü. Bir gün insanoğlu tayyaresiz de göklerde yürüyecek, gezegenlere gidecek, belki de aydan bize haber yollayacaktır. Atatürk 1936, Eskişehir. Atatürk'ün ileri görüşlülüğünün en çarpıcı örnekleri havacılık ve uzay konusundaki şaşırtıcı öngörüsünde karşımıza çıkar. Atatürk, 1920'lerde ve 1930'larda birçok kişinin henüz farkında bile olmadığı havacılık ve uzay konusunda gelecekte varılacak noktayı çok önceden sezerek Türk ulusunu bu konuda çalışmaya teşvik etmiştir. Türk Tayyare Cemiyeti'nin 15 Mayıs 1925'teki açılış töreninde istikbal göklerdedir. Göklerini koruyamayan uluslar yarınlarından asla emin olamadılar. Her işte olduğu gibi havacılıkta da en yüksek seviyede gökte seni bekleyen yerini az zamanda dolduracaksın. Ey Türk genci, kısa zamanda gökte seni bekleyen yerini alacaksın. Atatürk ve Havacılık, Hava Kuvvetleri Dergisi, yıl 1988, sayfa 301, sayfa 74-78, Aydın AGM, sayfa 63, Utkan Kocatürk, Atatürk'ün Fikir ve Düşünceleri, Ankara, 1999, sayfa 330, Gökçen, Atatürk'ün izinde bir ömür böyle geçti, sayfa 192-193, Atatürk ve Havacılık, Türk Hava Kuvvetleri sitesi, http://www.hvkk.tsk.tr Erişim tarihi 1 Aralık 2012 diyerek havacılığın önemine dikkat çekip Türk gençlerini havacılığa teşvik eden Atatürk, 1936 yılında Eskişehir Uçak Alayı'nı ziyaretinde de geleceğin en etkili silahı da aracı da hiç kuşkunuz olmasın uçaktır. Bir gün insanoğlu uçaksız da göklerde yürüyecek, gezegenlere gidecek, belki de aydan bize haber yollayacaktır. Bu mucizenin gerçekleşmesi için 2000 yılını beklemeye gerek kalmayacaktır. Gelişen teknoloji daha şimdiden bunu müjdeliyor. Bize düşen görev ise Batı'dan bu konuda fazla geri kalmamayı temindir. Atatürk ve Havacılık, Türk Hava Kuvvetleri sitesi http://www.hvkk.tsk.tr Erişim tarihi 1 Aralık 2012, Gökçen, AGE, sayfa 192-193. Diyerek büyük bir bilimsel ve teknik öngörüde bulunmuştur. Gerçekten de çok geçmeden geleceğin en etkili silahı da aracı da uçak olmuş, insanoğlu gezegenlere ve aya gitmiş, aydan dünyaya haber yollamış ve bu mucize 2000 yılından önce gerçekleşmiştir. Atatürk 1930'larda gelecekte insanoğlunun aya ayak basacağından emindir. O bu çarpıcı öngörüsü doğrultusunda kanatlı bir gençlik memleketin geleceği bakımından en büyük güvencedir. Bir gün batılı ayaklar ayda ayaklarının izlerini bırakacaklarsa, bunların arasında bir de Türk'ün bulunması için şimdiden çalışmalara girişmek, aşamalar kaydetmek gerekir. Atatürk ve Havacılık, Türk Hava Kuvvetleri sitesi http://www.hvkk.tsk.tr Erişim tarihi 1 Aralık 2012, Gökçen AGE, sayfa 69. Diyerek günümüzden 80 yıl önce gelecekte bir gün Batılıların aya ayak basacaklarını öngörerek aya ayak basacak bu batılı ayaklar arasında Türklerin de olmasını istemiş ve bunun için gereken çalışmaları başlatmıştır. Bu nedenle Atatürk'ün sadece bir uçak sanayi projesi değil, bununla birlikte aslında bir de uzay sanayi projesi vardır. hiç dile getirilmemesine karşın Atatürk'ün Türk ulusuna hedef gösterdiği muasır, çağdaş medeniyet kavramı içinde Türklerin ayak basması bile vardır. Peki ama Atatürk daha 2000 yılına gelmeden insanoğlunun aya ayak basacağını nasıl ve nereden öğrenmiştir? Bu konuda Batı'da yapılan çalışmaları mı takip etmiştir? Dahası 1920'lerin ve 1930'ların Türkiye'sinde bu konularda yazıp çizen, bu konulardan söz eden gazeteler, dergiler, kitaplar, yazarlar, çizerler var mıdır? Genç Cumhuriyet'in aydınları, yazarları, çizerleri, mühendisleri dünyada daha emekleme aşamasında olan uzay sanayi konusuyla ilgilenmiş midir? Benim tespitlerime göre Atatürk'ün insanoğlu 2000 yılından önce ayak basacak öngörüsünün temelinde yine Atatürk'ün çok okuması vardır. 5000'den fazla kitap okuyan Atatürk, insanoğlunun en eski düşlerinden birinin uçmak olduğunun, dünyada tarihin çok eski dönemlerinden beri bu konuda önemli adımlar atıldığının ve özellikle 20. yüzyılın başından itibaren Batı'da havacılık sanayinin çok geliştiğinin ve bu gelişimin artık uzay sanayine evrildiğinin farkındadır. O her şeyden önce Türklerin havacılığa, uçmaya ve uzaya çok meraklı bir ulus olduğunu farkındadır. Okuduğu tarih kitaplarından binlerce yıl önce ilk Müslüman Türk bilim adamlarının havacılık ve uzay konusunda çalışmalar yaptıklarını, Osmanlı döneminde Hazarfen Ahmet Çelebi'nin yapay kanatlarla uçmayı denediğini, Lagardi Hasan Çelebi'nin roket yaptığını öğrenmiştir. Atatürk, havacılık ve uzay sanayi konusunda yerli ve yabancı yayınları takip etmiş, bu konulardaki yazıları altına üstüne notlar olarak önemli gördüğü satırların altını çizerek okumuştur. Örneğin 1930'larda okuduğu J. Churchward'un Mu'nun Mukaddes Sembolleri adlı kitabında Hindistan'da antik dönemlerde uçan cisimlerin anlatıldığı bölümle özel olarak ilgilenmiş, bazı satırların altını, bazı paragrafların başını çizmiştir. Atatürk kitapta geçen Hint manuskrisi tarihi 500 ME milattan evvel Geylon Kralı Ravan düşman ordusu üzerine uçarak birçok hasara sebep olan bombalar yağdırdı. Neticede Ravan esir edilerek öldürüldü ve uçan makinesi Hint reisi Ramchandra'nın eline geçti. Reis bu uçakla Şimali Hindistan'da bulunan payitahta uçarak avdet etti. Biçimindeki paragrafta yer alan uçarak birçok hasara sebep olan bombalar ve uçan makinesi cümlelerin altını çizmiştir. Atatürk'ün okuduğu kitaplar Cilt 10, Sayfa 351, Sinan Meydan, Köken, Atatürk ve Kayıp Kıta Mu 2, İstanbul 2008, Sayfa 436. Baha Behar Ata, M.Ö. 1000, bu çok eski kitapta bir kralın kardeş bir hükümdara dostluk nişanesi olmak üzere uçan bir makine hediye ettiği zikredilmektedir. Atatürk, burada geçen uçan bir makine hediye ettiği cümlesinin de altını çizmiştir. Meydan, AGE, Sayfa 437. Atatürk aynı kitapta geçen aşağıdaki paragrafların başını boydan boya uzun ve kalın iki çizgiyle işaretlemiştir. Bu işaret biçimi Atatürk'ün burada anlatılanlarla ilgilendiğini, bunları dikkate değer bulduğunu göstermektedir. 10 bin ile 20 bin sene evvelki Hint hava gemileri en mufassal, ayrıntılı malumat bunlardan ibarettir. Bunlardan mada, başka, elime bir vesika daha geçti ki bu da bir resim ile hava gemilerinin inşa tarzını, makinelerini, kuvvetini vesairesini tarif eden bir talimatnameden ibarettir. Kuvvet, havadan masrafsız, basit bir usulle temin edilmektedir. Makine, hali hazırdaki türbine benzemektedir. Müteharrik kuvvet, bir hücreden diğer bir hücreye geçmekte ve bu hareket kuvvet tükeninceye kadar devam etmektedir. Makine harekete geçirilince, durdurulamadığı takdirde dönen aksamın yatakları aşınıncaya kadar mütemadiyen işlemektedir. Bu hava gemileri yere hiç inmeden makineleri eskiyinceye kadar dünyanın etrafında dönebilecek bir kabiliyetteydi. Kuvvet gayri mahduttur, sınırsızdır veya daha ziyade makinenin madeni aksamının tahammülü derecesinde mahduttur, sınırlıdır. Birçok uçuşlardan bahsedildiğine tesadüf ettim. Şimdi haritalarımıza göre 1000 ile 5000 millik olması icap eder. Bütün yazılarda bu hava gemilerinin zatül hareke kaptanlı oldukları sarahaten izah edilmektedir. Tabiri diğerle uçarken kullandıkları kuvveti bizzat kendileri temin etmekteydi. Hiçbir mahrukat kullanmamaktaydılar. Bunları işitince bütün gururlanmamıza rağmen terakki ilerleme yolunda 15 bin ile 20 bin sene geri olduğumuzu düşünmekten kendimi alamıyorum. Hava gemilerinden bomba yağdırmak bizde daha ancak 20 senelik yeni bir şeydir. Halbuki burada bunun 15 bin ile 20 bin sene önce yapılmış olduğuna şahit oluyoruz. Rava'nın öldürülmüş olduğu ateş ve yıldırım püskürten dairevi silah bizim bugünkü mitralyörlerimize hayret edilecek derecede benzemiyor mu? Böyle olmasına rağmen bugün tarihi beşerde şimdiye kadar misli görünmemiş derecede beyinli alimlere malik olmakla övünüyoruz. Bu salih egoizme cehalet tacını giydirmek değil midir? Bu kadim uçaklardan bahseden hemen hemen yukarıdakilerle aynı tarihli birçok Çin yazıları da mevcuttur. Mu'nun mukaddes sembolleri sayfa 211-212. Atatürk'ün okuduğu kitaplar. Cilt 10 sayfa 352-353, Meydan AGE sayfa 437. Atatürk'ün Hindistan'da M.Ö. 500 binlerde hatta 10 bin 15 binlerde inşa edilip uçtuğu iddia edilen uçan savaş araçlarıyla ilgilenmesi her şeyden önce onun genel kabulleri sorgulayan, çok geniş sınırlara sahip hatta sınırsız bilim anlayışıyla, araştırmacı kişiliğiyle ve uçsuz bucaksız merak duygusuyla ilgilidir. İşte Atatürk'ün insanoğlu 2000 yılından önce aya ayak basacak öngörüsünün sırrı, onun bu aykırı okumalarında başkalarının akıl dışı diye burun kıvırdıkları bu konularla ilgilenmesinde gizlidir. Aslında bu bakış tarzı dünyadaki bütün dahilerin ortak özelliğidir. Nitekim Atatürk dahiyi şöyle tanımlamıştır. Dahi odur ki ileride herkesin takdir ve kabul edeceği şeyleri ilk ortaya koyduğu zaman herkes onlara delilik der. Atatürk 1920'lerin ve 1930'ların dünyasında birçok insana hayalci, akıl dışı hatta fantastik gelen havacılık ve uzay konularında sadece kendisi okumamış, bu konularda halkın da okumasını sağlamıştır. Dünyada daha emekleme aşamasında olan uzay sanayi genç cumhuriyetin göz ardı etmediği konulardan biridir. Örneğin Atatürk'ün kurduğu Türk Tayyare Cemiyeti'nin yayımladığı Türk Hava Mecmuası adlı dergide havacılık ve uzay sanayi konusunda dünyada yapılan en son çalışmalara yer verilmiştir. Bu dergideki yazılardan bazılarında Batı'da Ay'a gitmeyi konu alan romanlardan, bu konudaki bilimsel çalışmalardan söz edilmiştir. Bu yazıları Atatürk'ün de büyük bir dikkatle okuduğuna şüphe yoktur. Örneğin Türk Hava Mecmuası'nın 1 Mayıs 1927 tarihli 23. sayısında Münir Hayri imzalı Ay'a seyahat fenlen kabil, mümkün midir adlı uzunca bir yazı yayımlanmıştır. Yazıda Ay seyahatleri, seyahat mesafesi, en son fikirler, Ay'a gidecek alet başlıkları altında, Ay'a seyahat konusunda geçmişten o güne 1927 kadar dünyadaki düşüncelerden ve çalışmalardan söz edilmiştir. Ay'a seyahat fenlen kabil midir? Türk Hava Mecmuası 1 Mayıs 1927 sayfa 23 sayfa 2-3. Ay seyahatleri başlığı altında uzun zamanlar muhtelif muharirler Ay seyahatini romanlarında tahkik etmişlerdir. Bunlardan Jules Verne'in Arzan Kamer'e seyahat ile Wells'in Kamer'de İlk İnsanlar hikayesi Türkçe'ye tercüme edilmiştir. Bu muharirlerin kimisi bir volkan infilakından, kimisi bir top güllesinden, bazıları da radyumdan istifade ederek hayallerine bir de mantık uydurmuşlardır denilerek Batı'da Ay seyahatlerini konu edinen romanlardan söz edilmiştir. AGM sayfa 2. Seyahat mesafesi başlığı altında fakat romancıların ortaya attıkları fikirlerin hiçbirisi pratik değildi. Halbuki bugün insan bahri muhitleri, denizleri, çölleri, kıtaları dolaştıktan sonra ciddi bir surette arzın, dünyanın haricine de gitmeyi düşünmeye başlamıştır. Bizi arzdan çıkmaktan men eden iki sebep vardır. Biri havanın takriben 990 km irtifadan sonra tamamıyla bitmesi, diğeri de arzın cezbesinin bizi mütemadiyen kendisine doğru çekmesidir. Arzın cezbesinden, çekiminden kurtulmak için de arzdan hareketimizde 11.300 metrelik bir süratte ulaşmak kafi geldiği hesap edilmiştir. Halbuki Ay'a gitmek için bu kadar bir sürat de lazım değildir. Arzdan 87 bin fersah uzaklaştıktan sonra artık Ay'ın cezbesi başlar. Bu mesafeye gidebilmek için de 10.900 metrelik sürat kafidir denilerek dünyadan Ay'a gitmek için ne kadar bir süratle hareket etmek gerektiği tartışılmıştır. Türk Hava Mecmuası AGM sayfa 2. En son fikirler başlığı altında bir Alman ve Amerikalı mühendis Ay'a seyahat için roket usulüyle bir gülle tasvir etmişlerdi. Fakat kamera, Ay'a gitmek meselesi böylece halledilse bile halledilmeyen en mühim bir nokta vardır. Ay'da hava yoktur. Arzdan Ay'a gidip oraya inerek dolaşmak hemen hemen kabil değil denilebilecek bir meseledir. Halbuki Ay'a kadar gitmek ve onun etrafını döndükten sonra avret etmek, geri dönmek mevzu bahistir. Biz Ay'ın yalnız bir sathını, yüzeyini görebiliyoruz. Hep aynı tarafını gördüğümüz ayın arkasında neler vardır? Bunu tetkik etmek arzusu aya seyahatin en mühim hareketlerinden birisidir denilerek dünyadan aya seyahat mümkün olsa bile ayın yüzeyine inilemeyeceği, sadece çevresinde bir tur atılıp geri dönüleceği anlatılmıştır. AGM sayfa 3. Aya gidecek alet başlığı altında da bunun için iki Fransız mühendis küçük bir kule şeklinde bir alet tasvir etmişlerdir. Resimlerimizde üsteki fotoğraflar teferruat ayrıntısı görülen bu alet şu surette hareket edecektir. Daire şeklinde bir tünel inşa edilecek ve bu tünele ray döşenecektir. Rayların üzerine konulacak küçük bir vagon üzerine aya gitmeye namzet alet yerleştirilecektir. Bu tünelin bir ucu açık olacak ve tam aya dönük olacaktır. Tazyikli hava ile alet tünelin içinde gittikçe artan bir süratle birçok deviriler yaptıktan sonra nihayet açık ağza bırakılacak ve cehennemi bir süratle döne döne hareket edecektir. Ayın etrafında da bir devir yaptıktan sonra avdet edecektir, geri dönecektir. Arza yaklaştığı zaman artık hareket gücünü kaybetmiş olan alet paraşüt ve benzeri teşkilat sayesinde yavaşça yere inecektir. Biz bunun istinad ettiği, dayandığı fikri esasları ve tafsilatı arz etmekten içtinap ediyoruz. Yalnız fen aleminin uçmakla ilgili bu son tecrübesi hakkında okullarımıza biraz malumat vermekle iktifa ediyoruz. Bütün bunlar iyi olmakla beraber geriye halledilmesi lazım gelen mühim bir nokta kalıyor. Mühendisler aya gitmek için vesaiti ve hatta bunları inşa için parayı bulmuşlardır. Yalnız bulunmayan ve bütün dünyada aranan bu alete binecek akıllıdır. AGM sayfa 3 denilerek aya gitmek için batıda geliştirilen teknik projelerden eleştirel bir bakışla söz edilmiştir. 1927'de Türk Hava Mecmuası'nda aya seyahatin bilimsel açıdan mümkün olup olmadığının tartışıldığı bu yazıda genel olarak aya seyahatin mümkün olabileceği ancak aya ayak basmanın mümkün olamayacağı ifade edilmiştir. Bu yazıları ve daha fazlasını okuyan, bu konulara kafa yoran Atatürk ise çok değil birkaç yıl sonra 1936'da bir gün insanoğlu uçaksız da göklerde yürüyecek, gezegenlere gidecek, belki de aydan bize haber yollayacaktır. Bu mucizenin gerçekleşmesi için 2000 yılını beklemeye gerek kalmayacaktır. Gelişen teknoloji daha şimdiden bunu müjdeliyor diyerek insanoğlunun aya gidip oradan bize haber yollayacağını belirtmiştir. Bu öngörüsüyle aklı kemal çağının çok ötesinde bir deha olduğunu bir kere daha göstermiştir. Atatürk'ün yerli uçak ve motor projesi. Bundan sonrası için bütün uçaklarımızın ve motorlarının ülkemizde yapılması ve hava harp endüstrimizin de bu temele göre geliştirilmesi gerekir. Atatürk 1937. Almanların 1. Dünya Savaşı'nı kaybetmeleri sonunda imzalamak zorunda kaldıkları Versay Anlaşması ile ülkelerinde uçak üretmesi yasaklanmıştır. Almanya 1. Dünya Savaşı'nda 47.637 uçak üretmiş ve güçlü bir hava kuvvetine sahip olmuştur. Emperyalizm bu gücü yok etmek istemiştir. Osmanlı da 1. Dünya Savaşı'nda yenilmiştir. Mondros Ateşkes Anlaşması ile uçaklarına el konulmuş, Sevr Anlaşması ile uçak üretmeleri yasaklanmıştır ama Türkler Atatürk'ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı kazanarak Sevr Anlaşması'nı yırtıp Lozan Anlaşması'nı imzalayarak dosta düşmana tam bağımsızlıklarını kabul ettirmiştir. Hep tam bağımsızlık parolasıyla hareket eden Atatürk, siyasi ve kültürel bağımsızlıkla birlikte ekonomik bağımsızlığa da büyük önem vermiştir. Geleceğin Türkiye'sinin kendi fabrikalarını kurmasını, kendi demir yollarını, kendi gemilerini, kendi uçaklarını ve hatta kendi uçak motorlarını kendisini yapmasını istemiştir. Atatürk yerli sanayiye verdiği önemi bir keresinde manevi kızı Sabiha Gökçen'e şöyle anlatmıştır. 1. Dünya Savaşı biter bitmez bu kara günlerde kullanılan tüm silahlar birdenbire demode oluverdi. Almanlar, Fransızlar, İngilizler, Amerikalılar ellerindeki bu silah fabrikalarını uzun vadeler tanıyarak yeri kalmış ülkelere satmaya çalışıyorlar. Neden? Çünkü onlar daha modernlerini, daha etkili olanlarını yapabilecek fabrikalar kurmakla meşguller. Bunu her alanda yapabilirsiniz. Tekstil alanına, ilaç sanayi alanına, otomotiv sanayine, kısacası aklınıza gelen her alana. Biz yeni ve genç bir Türkiye kuruyoruz. Dost düşman ülkelerin geride kalmış teknolojilerine gereksinmemiz yok. Ya en yenisini kurar onlarla boy ölçüşürüz ya da biraz daha sabreder bunu yapabilecek güce erişmemizi bekleriz. Gökçen, AGE, sayfa 67. Bu çerçevede yerli uçak ve uçak motoru projesini hayata geçirmek istemiştir. Bu onun vasiyetlerinden biridir. Devlet Hava Yolları'nda 1953-1954 yıllarında genel müdür olan Afyon Milletvekili Rıza Çerçel, Atatürk ve Hava Yollarımız adlı yazısında şöyle bir anısından söz etmiştir. Atatürk bir yaz gününde Devlet Hava Yolları Ankara Tayyare Meydanı'nı ziyarete gelmişti. Çevresi tepelerle çevrilmiş ıssız bir kır, bu kırın kuytu bir köşesinde sanki kır bekçisi için yapılmış gibi mütevazi bir kulübe, kenarları vahşi otlar ve sazlarla sarmaş dolaş olmuş iki kambur pist, kömür cürufunun çamurları üzerine serpilmesiyle vücutlanmış bir uçuş yolu. İşte o günkü havaalanının varı yoğu bu kadardı. Ona alan binası önünde hasır bir koltuk getirmiş, etrafını çevrelemiş, yakın bir gelecekte yapılacak işleri, alınacak uçakları, kurulacak tesisleri uzun uzun anlatmıştık. Atatürk sadece dinliyordu. Bu dinleyişte tunçtan bir heykel sabrı vardı. Nihayet bu mutlu ziyaretin değerli anısını sonsuzlaştırmak için kendisinden bir imzasını rica etmiştik. Uzatılan defteri ve kalemi aldı. Düşünüyordu. Gözleri karşıki ıssız tepelerle bunların çevrelediği alan boşluğunda bir şeyler arıyor gibiydi. İsteksiz bir eda ile başını önüne eğdi. Elindeki kalemin kağıt üzerine mıhlanmış gibi bir hali vardı. Nihayet kalem işler gibi oldu ve kağıt üzerinde Kemal'in baş harfi olan tek bir K harfi belirdi. Fakat hepsi bu kadardı. Büyük insan, atacığı Kemal Atatürk imzasının baş harfi olan K harfini yazdıktan sonra defteri ve kalemi geri verirken, şimdilik bir K harfi yeterlidir. Bana vaat ettiğiniz işler yapılıp bitirdikten sonra imzamın geri kalan kısmını tamamlarım, demişlerdi. Anlaşıldığı kadarıyla Atatürk, yerli uçak ve yerli motor üretilmesini istemiş ve birileri bu konuda kendisine söz vermiştir. Atatürk 1930'lu yıllarda hükümeti havacılık sanayinden sorumlu olan yetkilileri bu sözlerini tutmaları, bir an önce yerli uçak ve yerli motor yapmaları konusunda uyarmıştır. Atatürk'ün bu uyarılarından birine tanık olan Sabiha Gökçen'e kulak verelim. Yeşilköy Havaalanı'nda Atatürk ve İnönü ile birlikteydik. Gazeteler havacılıkta yeni bazı atılımlar yapılacağından bahsediyorlardı. Bunun yanı sıra Batı teknolojisinden yeni uçaklardan dem vuruluyor, fotoğraflar yayımlanıyordu. Atatürk bir ara başını sallayarak İnönü'ye şunları söyledi. Şunu bil ki paşa, verdiğimiz sözde durmak mecburiyetindeyiz. Paramızı daha fazla yabancılara kaptırarak geleceğimizi tehlikeye düşüremeyiz. Uçağımızı kendimiz yapacağız. Paraşütümüzü kendimiz yapacağız. Yedek parçalarımızı kendimiz yapacağız. Ulusun bu konudaki umudunu boşa çıkaramayız. Gökçen AGE sayfa 192-193. Atatürk ölümünden 2 yıl kadar önce havacılık konusundaki çalışmaların yetersizliğinden yakınarak yetkilileri bu konuda daha çok çalışmaya davet etmiştir. Şu sözler de Atatürk'e aittir. Hava ordusuna sarf ettiğimiz himmeti artırmanızı dilerim. Yeni bir program tatbikat devresinde bulunduğumuz için hava kuvvetlerimiz arzumuz derecesinden uzaktır. Kuvvetli bir hava ordusu vücuda getirmek yolunda iyi neticelere doğru emniyetle yürümekte olduğumuzu ifade ederken, hava taarruzlarına karşı milletin hazırlanması için de ayrıca alakanızı uyandırmak isterim. Atatürk 1 Kasım 1937'deki meclis konuşmasında yerli uçak ve uçak motoru projesinden şöyle söz etmiştir. Hava kuvvetlerimiz için yapılmış olan 3 yıllık program büyük ulusumuzun içten ve bilinçli ilgisiyle şimdiden başarılmış sayılabilir. Bundan sonrası için bütün uçaklarımızın ve motorlarının ülkemizde yapılması ve hava harp endüstrimizin de bu temele göre geliştirilmesi gerekir. Hava kuvvetlerinin aldığı önemi göz önünde tutarak bu çalışmaları planlamak ve bu konuyu layık olduğu önemle ulusun gözleri önünde canlı tutmak gerekir. Afişler. Millet Meclisi Tutanak Dergisi. D.V.C. 20. 1 Kasım 1937 sayfa 3. Görüldüğü gibi Atatürk, ölümünden bir yıl kadar önce meclis açış konuşmasında yerli uçak ve yerli motor üretilmesini ve hava endüstrimizin bu temele göre geliştirilmesini istemiştir. Bu onun gerçek vasiyetidir. Atatürk her fırsatta havacılığa verdiği önemden, havacılık konusundaki çalışmalardan, Türk havacılara ve pilotlara duyduğu güvenden söz etmiştir. Örneğin 3 Mayıs 1935'te Türk Hava Kurumu'nda yaptığı konuşmada Türk ordusunun hava gücü ve Türk havacılara duyduğu güven konusunda şöyle demiştir. Bizim dünyamız bilirsiniz toprak, su ve havadan oluşmuştur. Hayatın da esas unsurları bunlar değil midir? Bu hususlardan birinin eksikliği, yalnız eksikliği değil sadece bozukluğu hayatı imkansız kılar. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti kara ordusunun yanında donanmamızı kurarken hava filolarımızı da en son hava şartlarıyla düzenlemekten geri kalmadı. Şahıslarıyla onur duyduğumuz hava subaylarımız ve komutanlarımız da yetişmiş bulunuyorlar. Uçmanlarımız her zaman ve herhalde ulusun yüzünü ağartacak yüksek değerdedirler. Türk çocuğu her işte olduğu gibi havacılıkta da en yüksek düzeyde, gökte seni bekleyen yerini az zamanda dolduracaksın. Bundan gerçek dostlarımız sevinecek, Türk ulusu mutlu olacaktır. Atatürk'ün söyle ve demeçleri. ATTB, Atatürk Araştırma Merkezi Ankara, 1997, sayfa 322. Atatürk yerli uçak ve yerli motor üretilmesi dışında bu uçakları kullanabilecek yerli pilotlar yetiştirilmesini de istemiştir. Bu amaçla manevi kızlarından Sabiha Gökçen'in dünyadaki ilk kadın savaş pilotlarından biri olmasını sağlamıştır. Gökçen, Atatürk'ün yönlendirmesiyle 7 erkek adayla birlikte Rusya'da planör eğitimini tamamlamış, 1936'da Eskişehir Askeri Hava Okulu'na girip başarıyla eğitimini tamamlayarak mezun olmuştur. Aynı yıl askeri pilot olarak Eskişehir 1. Hava Alayı'nda göreve başlamıştır. 1937'de Dersim Harekatı'na katılmış, 1938'de ise Barış Elçisi olarak Balkanları havadan dolaşmıştır. Cumhuriyet ve Atatürk düşmanları öteden beri Sabiha Gökçen'i Dersim Harekatı'na katılmış olmasından dolayı suçlarlar. Fakat birincisi Gökçen'in Dersim Harekatı'na katılmasını isteyen bizzat Atatürk'tür. İkincisi, Sabiha Gökçen, eşkıyaların 160 kadar kayıp verdikleri 1937'deki 1. Dersim Harekatı'na katılmıştır. Bu harekatta Türk uçakları daha çok keşif uçuşları yapmıştır. Gökçen de uçağıyla keşif uçuşu yapmıştır. Üçüncüsü, Dersim Harekatı'na katılan tek pilot Sabiha Gökçen değildir. Gökçen, bu harekata katılan çok sayıdaki pilottan sadece biridir. Ancak Dersim duygu sömürüsü yapanlar yıllardır sanki Dersim Bastırma Harekatı'na uçağıyla havadan sadece Sabiha Gökçen katılmış ve Dersim'de havadan yapılan askeri saldırıyı sadece Gökçen yapmış gibi anlatırlar. Bu anlatımların tamamı yalandır. Aynı yıl öğretmen pilot olarak Türk kuşuna katılmış ve 1955'e kadar bu görevine devam etmiştir. 22 Mart 2001'de vefat etmiştir. Sabiha Gökçen'in havacılık hayatı ve Atatürk ile ilişkileri konusunda bakınız Sabiha Gökçen, Atatürk'ün izinde bir ömür böyle geçti. Hazırlayan Oktay Verer, İstanbul 1982. Atatürk'ün havacılık konusundaki çalışmaları. Atatürk, Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte planlı programlı havacılık çalışmalarını başlatmıştır. Her şeyden önce Türk ordusunun çok güçlü bir hava gücüne sahip olmasını amaçlamıştır. Kurtuluş Savaşı'nda kanı ile kamyonu yenmenin ne demek olduğunu asla unutmayan Atatürk, bir an önce askeri teknolojiyi, savaş araç gereçlerini modernleştirme yoluna gitmiştir. Kurtuluş Savaşı'nda az sayıdaki kırık dökük uçağın yarattığı mucizeyi hatırladıkça, Türkiye'nin hiç zaman kaybetmeden dünya ölçeğinde bir uçak filosuna sahip olması için çalışma başlatmıştır. Atatürk, 1 Kasım 1924 tarihli meclis açış konuşmasında yurt savunmasından söz ederken, askeri alanda önemli ve etkin bir nitelik taşıyan hava kuvvetlerini, Yüce Meclis'in özellikle ilgisini ve dikkatini çekmek isterim diyerek havacılığa vurgu yapmış, 1 Kasım 1925 tarihli meclis açış konuşmasında yine havacılık konusunu gündeme getirip, "Efendiler, ulusumuzun ülke savunmasına gösterdiği özel ilgiye şükran borçluyuz. Yurttaşların kendi girişimleriyle meydana getirdikleri hava kurumu az zamanda verdiği ürünlerle geniş bir gelişme umut ettirmektedir," demiştir. Oktay Verel, Sabiha Gökçen'in hayatını anlattığı Atatürk'ün izinde bir ömür böyle geçti adlı kitabında, Atatürk'ün havacılığa verdiği önemden ve bu konudaki bazı çalışmalarından şöyle söz etmiştir. Gençleri havacılığa teşvik ediyordu yaptığı konuşmalarla Gazi Paşa. Onun bu heyecanlı görüşüne İsmet Paşa da katılıyordu. Nitekim Türk Tayyare Cemiyeti'nin bütün genel yönetim kurulu toplantılarına o zamanlar başbakan olan İsmet İnönü başkanlık ediyordu. Cemiyetin genel başkanı vardı ama Gazi Paşa bu konuda İsmet İnönü'yü görevlendirmişti. Bir yandan ülke demir ağlarla örülüyor, bir yandan çeşitli fabrikalar kuruluyor, bir yandan da havacılık konusunda gerekli çalışmalar yapılıyordu. Savaş sonrası Türkiye için bunu bir fantezi gibi görenler, daha ileriki yıllarda ne derece yanıldıklarını çok iyi anlayacaklardı. Gazi hiçbir konuyu Türk ulusu için bir fantezi, bir lüks olarak kabul etmiyordu. Bir yandan askeri havacılık çalışmaları, bir yandan da Türk Tayyare Cemiyeti çatısı altında sivil havacılık çalışmaları yapılıyordu. Vakit buldukça Paşa da Türk Tayyare Cemiyeti'ne giderek faaliyetler hakkında bilgi alıyordu. Savaş sonrası Türkiye'nin çok fakir olan bütçesiyle mucizeler yaratılır, o ulusal bilinç şahlanırken Gazi Mustafa Kemal Paşa, Türk Tayyare Cemiyeti için o çok güvendiği himayetperver, yardımsever ulusunu yardıma çağırmıştı. İstikbal göklerdedir diyor, bunun heyecanını bütün bir ulusa aşılıyor, çalışmalar hakkında sık sık bilgiler veriyordu. İstikbal göklerdedir derken bunu sadece bir işaret olarak bırakmıyordu. Bu bir ulusal hedefti. Onun için sadece fikir alanında, spor alanında kalmamalıydı. Bu konuda daha geniş yatırımlar yapılmalı, çağdaş havacılık teknolojisi tümüyle ülkeye getirilmeliydi. Tayyare fabrikaları kurmalıydık. Kendi uçağımızı kendimiz yapmalı, günün birinde ele güne muhtaç hale gelmemeliydik. Çünkü dünya uluslarını gelecekte hiç de parlak günler beklemiyordu. Çelik kanatlarla, kendi yaptıkları çelik kanatlarla göklerini, topraklarını savunamayan ulusların akıbetleri hüsran olacaktı. Gökçen, AGE, sayfa 64-65. Atatürk döneminde, Atatürk'ün yönlendiriciliğinde ve himayesinde havacılık konusunda yapılan belli başlı çalışmalar şunlardır. 1. Askeri havacılığın geliştirilmesi ve bu amaçla Türk Hava Kuvvetleri'nin modern silahlarla ve uçaklarla donatılması için dünyadaki gelişmiş sistemlerin envanteri alınması. 2. Askeri havacılığın silah sistemlerinin Türk askeri fabrikalarında onarım, revizyon ve fabrika seviyesi bakımlarının FASBAT yapılması. 3. Dünyadaki gelişmelerin takip edilmesi ve eğitimler alınarak Türkiye'de de benzer yapıyı oluşturabilecek eğitimli insanların havacılık sektörünün başına getirilmesi. 4. Türk milli havacılığını geliştirmek için Türk Tayyare Cemiyeti'nin, Türk Hava Kurumu'nun kurulması. 5. Tayyare, Otomobil ve Motor Türk AŞ'nin, TOMTAŞ kurulması. 6. TOMTAŞ'ın Kayseri'de bir uçak fabrikası kurması. 7. Eskişehir Uçak Tamirhanesi fabrikasının kurulması. 8. Özel teşebbüs sahiplerine devletin ilgi göstermesi. Vecihi Hürkuş, Nuri Demirağ. Bu konuda bazı resmi prosedürler ve bazı işgüzar yöneticilerin öngörüsüzlükleri, işi zorlaştırmaları bu desteğin sınırlı düzeyde kalmasına neden olmuştur. Özel havacılık teşebbüslerine Atatürk döneminden sonra ilgi gösterildiğini söylemek fazla iyimserlik olur. 9. Türk kuşunun kurulması. 10. Türk sivil havacılığının devlet hava yolları kurulması ve geliştirilmesi. Yalçın AGM, sayfa 1048. 11. Halka havacılığı sevdirmek amacıyla Türk Hava Mecmuası ile havacılık ve spor dergilerinin çıkarılması. Bu dergilerden Havacılık ve Spor Dergisi'nin bütün bir koleksiyonuna, Türk Hava Mecmuası'nın da birçok sayısına sahip olan biri olarak iddia ediyorum ki, Türkiye'de bugün bile bu kalitede havacılık dergisi bulmak çok zordur. Özellikle 1930'lu yıllarda yayımlanmaya başlayan Havacılık ve Spor Dergisi, Türkiye'den ve dünyadan her türlü havacılık haberini okurlarına ulaştıran, sadece havacılık ve spor konularını değil, bilim, sanat, kültür, eğitim konularında da halkı bilgilendirip bilinçlendiren dop dolu bir dergidir. Sinan Meydan. Biraz detaylandırmak gerekirse, 1923 yılında Hava Kuvvetleri Müfettişliği'ne Kurmay Albay Muzaffer Ergüder getirilmiştir. 1923 yılı sonunda Hava Kuvvetleri Müfettişi Muzaffer Ergüder Başkanlığı'nda bir heyet, Avrupa'da havacılıkta meydana gelen gelişmeleri görmek ve Türkiye'nin bu gelişmelerden yararlanmasını sağlamak amacıyla Fransa, İtalya, Almanya ve İngiltere'yi kapsayan bir inceleme gezisine çıkmıştır. Bu gezi sırasında İtalya'dan 12 adet Savoia S-16 uçağı, Fransa'dan başlangıç eğitimi için 39 adet Caudron 27 ve tekamül uçuşları için 32 adet Caudron 59 uçakları sipariş edilmiştir. Fransa ile yapılan anlaşma ile bir kısım Türk subayın Fransa'da uçuş eğitimi alması ve Fransız pilotların Türkiye'de uçuş öğretmenliği yapmaları kararlaştırılmıştır. Yalçın, AGM, sayfa 1048. 1924 yılında Türkiye'deki hava birliklerinin sayısı artırılmıştır. İzmir'de 1. ve 2. uçak bölükleri, Mardin'de 7. kolordu emrinde 3. uçak bölüğü, Erzurum'da 11. kolordu emrinde 4. uçak bölüğü, Eskişehir'de 6. uçak bölüğü oluşturulmuştur. Bu yıl sipariş edilen Caudron 27 ve Caudron 59'ları ek olarak Almanya'dan 20 adet JuF-13 limuzin, Fransa'dan 16 adet Breguet 14A2 sipariş edilmiştir. Yıl sonuna doğru 10 hava subayı Fransa'ya eğitime gönderilmiştir. İzmir'de bir konuşlu uçuş okulu, Halkapınar ve Afyon'da malzeme depoları, Halkapınar'da bir tamirhane oluşturulmuştur. Kaymaklı AGE, cilt 2, sayfa 161-613, Yalçın AGM, sayfa 1048. 1925 yılında uçak bölük sayısı 10'a çıkarılmıştır. İzmir Gazi Emir Hava Uçuş Okulu 2 bölüğe çıkarılmıştır. Hava birlikleri İzmir ve Eskişehir'de toplanmıştır. Bu yıl ilk olarak meteoroloji ve uçak bakım kursları açılmıştır. İlk hava kurmay subay adayları Yüzbaşı Emin Nihat Sözleri ve Hüseyin Hüsnü İstanköy Yıldız'daki Harp Akademisi'nde eğitime başlamıştır. Yalçın AGM, sayfa 1050. Atatürk 16 Şubat 1925'te Türk Tayyare Cemiyeti'ni kurmuştur. İleride ayrıntılı olarak anlatılacaktır. 1925'te Eskişehir'de Tayyare Mektebi, Uçuş Okulu kurulmuştur. 1929'da bu okul kaldırılarak yerine 3 bölükten oluşan Uçuş Eğitim Tabur Komutanlığı kurulmuştur. Yalçın AGM sayfa 1052. 1928'de Kuvayi Havai Müfettişliği kaldırılarak onun yerine MSB'ye bağlı Hava Müsteşarlığı kurulmuş ve hava taburları oluşturulmuştur. Müsteşarlık merkezi Ankara'ya taşınmış ve ilk hava müsteşarı Tuğgeneralliğe terfi ettirilen Muzaffer Ergüder olmuştur. AGM sayfa 1051. Kurtuluş Savaşı'nda 40 kadar personele sahip olan hava kuvvetlerinin 1928'de toplam personel sayısı 407 kişiye ulaşmış, bütçesi ise 4.526.991 Türk Lirası'na yükseltilmiştir. AGM sayfa 1052. 1932'de hava taburları alaya dönüştürülmüştür. Bu doğrultuda Eskişehir'de 1 ve 2. Tayyare taburundan oluşan 1. Tayyare Alayı, Diyarbakır'da 3 ve 4. Tayyare taburundan oluşan 2. Tayyare Alayı, İzmir'de 5 ve 6. Tayyare taburundan oluşan 3. Tayyare Alayı oluşturulmuştur. Nimetin Güneşşen, Cumhuriyet'ten günümüze Türk Kara Havacılığı, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara 2003, sayfa 24, Yalçın AGM, sayfa 1052-1053. ...22 Mayıs 1939'da ilk Türk Hava Tugayı kurulmuş, 16 Ağustos 1943'te Hava Tugayları tümen düzeyine yükseltilerek Genelkurmay Başkanlığı'na bağlanıp 31 Ocak 1944'te Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı kurulmuştur. Kara Havacılık Dergisi 50. Yıl Özel Sayısı Ankara 1998 sayfa 14, Güneşşen AGE sayfa 24. 1926'da Kayseri'de Türkiye Uçak ve Motor Fabrikası TOMTAŞ kurulmuştur. İleride ayrıntılı olarak anlatılacaktır. Türk Hava Kuvvetleri 1929'da modernize edilmiştir. Keşif ya da bombardıman uçağı olarak 8 adet Letov S-16T Smolik satın alınmış, Ankara'da bir hava laboratuvarı açılmış ve hava hekimliği için Doktor Yusuf Balkan Fransa'ya uzmanlık eğitimine gönderilmiştir. Yalçın AGM sayfa 1052. 1930 yılında Vecihi Hürkuş her şeyi ile %100 yerli Vecihi X-IV tipi uçağını üretmiştir. İleride ayrıntılı olarak anlatılacaktır. Uçak mühendisliği için Fransa'ya eğitime gönderilen Selahattin Raşit Alan, 1931 yılında eğitimini tamamlayarak yurda dönmüş ve bu yıl ilk makine subay kursu açılmıştır. Kursa Yüzbaşı Avni Okar, Yüzbaşı İsmail Hakkı, Yüzbaşı Bahsi Bilgin, Üsteğmen Hıfzı Dim gibi çoğu 1. Dünya Savaşı'na girmiş subaylar katılmıştır. Yalçın AGM sayfa 1052. Atatürk havacılığa verdiği önemi tüm dünyaya göstermek için New York'tan havalanıp Atlantik Okyanusu'nu geçerek İstanbul Yeşilköy'e inip dünya rekoru kıran Amerikalı pilotları 1 Ağustos 1931'de Yalova'da kabul etmiştir. Ayrıca bu başarılı uçuş denemesinin tüm masraflarını karşılayarak Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk sponsoru olmuştur. 4. ayrımın sonu sayfa 80.